Ayrım 17. Bir İnsan. Oriana Fallaci. Sayfa 234. Bölüm 11. Öykülerde ejderha acayip bir görüntüde çıkar karşımıza. Ya birçok dili ve başı olan bir yılana da gözlerinden alev çıkan çelik gibi sert ayaklı timsaha benzer. Burun deliklerinden dumanlar salan ejderhanın yemi gençlerdir. Çevresi et parçalarıyla doludur. Kendisine karşı gelenleri parçalamasından ötürü etrafa dağılmış et parçalarıdır bunlar. Hayatta bu olgunun aslı hiçbir zaman değişmez. Ejderhanın görünüşü değişse de. Bazen bu ejderha tanımlanamaz bile. Çünkü soyut bir gerçeği simgelemektedir. Bazen insanın karşısına yumuşak ellerle, yumuşak sözlerle çıkar. Sevgili dostum, sizinle tanışmak ne şeref, der. Kısacası, Evangelos Averof'un bir ejderha olduğunu gösteren belirti yoktu. Oysa ejderhanın ta kendisiydi. Son bir kez meydan okumak isteyen bir kahramanın o anda ve koşullar altında karşısına çıkabilecek en tehlikeli ejderha oydu. Liberal maskesi ve antifaşist sözleriyle o sıralarda iktidarı onun kadar iyi temsil eden kimse olamazdı. Soyadı, soy sop ve mal varlığı sayesinde hep üstün mevkilerde bulunmuş, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra monarşiye bağlılığı nedeniyle ilk kez bakan olmuş, daha sonraki 30 yıl boyunca siyasal bakımdan 1000 kez ölüp doğmuş, aslında hiçbir zaman doğmamış, hatta gömüldü sanıldığı zaman bile diri kalmış biriydi. Nitekim Papatopoulos'un darbesi döneminde de gözden düşmemiş, deniz kuvvetlerinin başarısız darbesi sonunda bile kılına dokunulamamıştı. Son seçimlerden sonra üstlendiği görevin ne olduğunu merak etmeye gerek bile yoktu. Savunma Bakanlığı. Evet, bundan sonra senin tüm enerjini onun üzerine yoğunlaştırman gerekirdi. Peki ya ötekiler, Aleko? Hangi ötekiler? Demagojik kralları, despotizmin kuramcıları, ciğeri beş para etmez devrimciler. Onlarla daha sonra meşgul olurum, eğer ölmez de sağ kalırsam. Sağ kalmazsam yapılacak hiçbir şey yok. Benden sonra onlara karşı savaşın verecek biri çıkar. Bir insan aynı anda iki cephede birden savaşamaz. Özellikle tek başına kalmışsa. Eğer Sovyetler Birliği'nde Polonya, Çekoslovakya, Macaristan ya da Arnavutluk'ta olsam o takdirde bir doktrin uğruna özgürlüğü boğan ve halkı gulaglara ya da psikiyatrik kliniklerine gönderenlerden düşmanlarım olurdu. Düşmanlar arasında ayrım yapmalıyım. İlk anda savaşılacak düşman, daha sonraki bir zamanda savaşılacak düşman ve savaşılması sona bırakılacak düşman. Ben şimdi Yunanistan'da bulunuyorum. Yunanistan'da dün düşmanım Papadopoulos ve Ioannidis'ti. Yarın düşmanım Papandreou ya da başka adda biri olabilir. Fakat bugün Averof'tur, sağın ta kendisi. Özgürlük adı işlenmiş don giyen ve bizi yumruğu altında tutmak için demokrasiden yararlanan küstah ve bıcık bir sağ. Mücadelemi ona yöneltmezsem, onun üzerinde yoğunlaştırmazsam, rehini olmayı kabullenip inanmadığım bir parti listesinden milletvekili olmak niye? Parlamentoya girmiş olmam neye yarar? Hem bitirilecek zaman da yok. Çünkü bundan sonraki hükümet darbesi Averof tarafından kışkırtılacaktır. Yunanistan'ın patronu olmayı ve kralını ülkeye geri getirmeyi düşleyen Averof tarafından. 8 Aralık günü Cumhuriyet mi Monarşi mi referandumunun yapılmış olması ve Cumhuriyet lehinde kullanılan oyların ezici bir çoğunluk sağlaması seni fazla etkilememişe benziyordu. Ioannidis'in de sonunda tutuklanıp Papadopoulos, Patakos, Makarezos, Ladas ve Junta üyeleriyle birlikte Korydallos hapishanesine atılmış olmaları da seni pek etkilememişti. Bu iki olayın fazla önemi yok. Referandum iptal edilebilir, hapishanelerin kapıları da ardına kadar açılabilir her zaman diyordun. Senin en çok ilgilendiğin nokta ejderha ile savaşmak ve bu savaşımda kendi ilkelerine sadık kalmaktı. Yani ne Papandreoucuların yakınma dolu protestolarına kendini kaptırmak niyetindeydin, ne de komünistlerin her türlü resmi konformizme karşı anti-konformist tutumlarından doğan bağnazca davranışlarına uymak niyetindeydin. Böylece solun diğer milletvekillerinin ağzından ya kutsal demeçler ya da bayatlamış edebiyat sözleri çıkarken sen Averof'u kesin ve belirli suçlamalarla rahatsız etmeye başladın. Niçin Sayın Bakan, Junta'nın ordudan kovduğu demokratik subayları silahlı kuvvetler bünyesine almıyor? Silahlı kuvvetlerin dürüst insanlardan oluşması Sayın Bakan'ı rahatsız mı eder? Neden acaba Bakan, Ioannidis'in taraftarı olan kişilere alay bötümenlerin başında kalma fırsatı veriyor? Bu kumandanlar her an Atina üzerine yürüyebilir ve bu parlamentoyu dağıtabilirler. Liberalizm bayrağını dalgalandıranların böyle bir darbeden yararlanmaları düşüncesi Sayın Bakan'ın hoşlarına gider mi acaba? Ioannidis'in kaldığı hapishaneden böyle bir darbeyi gerçekleştirebilecek subaylara söz geçirir durumda bulunduğundan haberi var mı? Bu sorulara kendin bir at takmıştın. Süper sorular. Bana telefon açtığında, alo, ben baş soruşturmacıyım. Tahmin et bakalım bugün ne yaptım? Averof'a bir soru yöneltmişsindir. Hayır, bir süper soru. O ne yaptı? Bir mini cevap verdi. Averof'a aman vermiyordun. Kovsan da, aldırmıyormuş gibi yapsan da, üstüne üstüne gelen bir arı gibi onu izliyor, çevresinde dolanıyordun. İğnesini batırmaya hazır bir arı gibi vızır vızır dolanıyordun. Senin için yeni bir Zakarakis'ti Averof. Belirli bir düşünceye aklını takışının yeni bir örneğiydi. İlk zamanlarda bana, göreceksin bak, politika esnafının politika kazanında ne denli eğleneceğim demiştin ya, işte şimdiki tutumunu, o sözün bir sonucu kabul ediyor ve hafife alıyordum. Yeni bir eğlence bulduğunu sanıyordum. Fakat parlamentoya gelip seni iş başında görünce, bu işi hiç de hafife almadığını, tersine çok ciddiye aldığını, onunsa seninle dalga geçtiğini gördüm. Sen ona soru yöneltince, yüzün geriliyor, sesin sertleşiyordu. Onun yüzü ise sakinleşiyor, sesi de yumuşuyordu. Genç ve değerli parlamenter meslektaşın sabırlı olması, hoşgörü göstermesi gerekirdi. Durum nazikti, zorlu bir dönem yaşanıyordu. Yedek subayların orduya geri çağrılmayışlarının nedeni şimdi açıklanamazdı. Aynı biçimde Ioannidis'in taraftarlarının oradan atılmama nedenleri de açıklanamazdı. Şimdilik söylenebilecek şuydu. İşler yavaş yavaş herkesi memnun edecek biçimde düzeltilecekti. Ve teşekkür ediyordu genç ve değerli parlamenter meslektaşa. Böyle bir sorunu parlamentonun vicdanına sunduğun için yüreğinin derinliklerinden teşekkür ediyordu sana. Sözünü ettiğin darbe olasılığı içinse tek bir söz çıkmamıştı ağzından. Yorgo hakkındaki soruyu da sonunda bir gün yönelttin. Kardeşin Yorgo'nun ölümü aklından çıkmıyordu. İsraillerin Yorgo'yu tutuklayıp sonradan Junta'nın eline teslim ediş nedenini öğrenmek, kısacası Teofilo Yannakos'un yüzüne fırlattığı dosyayı elde etmek için neler feda etmeldin? İşte kardeşin Yorgo'nun dosyası, işte. İçindekileri okumak ister misin? Ordudan kaçtı diye geri alınan Teğmen rütbesinin, ölümünden sonra da olsa iade edilmesi için neler yapardın? Böylece askeri diktatörlüklerde ordudan kaçmanın bir suç değil, bir görev olduğu görüşünü kabul ettirmek istiyordun. Bu konuda Averof'a soru yönelttiğinde yüzün her zamankinden daha gergin, sesin de her zamankinden daha sertti. Hatta bu kez yönelttiğin soru değil bir emirdi. Sayın Bakan, Teğmen Yorgo Panagoulis'in Papadopoulos'la İsrail hükümeti arasında bir alışveriş metağı yerine geçmesiyle ilgili nedenleri dosyadan bulup sergilemeliydi. Sayın Bakan, Junta'nın aldığı rütbeyi iade etmeliydi. Kirletilmiş anısını temize çıkarmalıydı. Averof, önce o dosyayı aramak için zaman istedi, sonra bulunamadığı, hatta mevcut olmadığı, mevcut olsa bile açıklanamayacağı, çünkü gizli belgelerin ortaya çıkarılamayacağı yanıtını verdi. Bunun üzerine kontrolünü kaybettin. Parmağını ona doğru kaldırarak, kardeşinin Junta'ya uşaklık etmemek için ordudan kaçtığını, bugün hükümette bulunanlar içinse aynı şeyin söylenemeyeceğini ve hükümetin suçluları korumak, eski dostlarının suçlarını örtmek görevini üstlendiğini, gerçek demokrasi rejimlerinde belgelerin gizlenemeyeceğini, günün birinde bu belgeleri onun yüzüne de, hükümete de savuracağını haykırdın. Hatta daha başka belgelerde bulunacağını ve bu belgelerin Averof'u yakından ilgilendirdiğini, bunun da yeni bir Watergate olabileceğini belirttin. Saldırın öyle sert, öyle acımasız oldu ki Averof telaşlandı ve ertesi gün koridorda sana rastlayınca kollarını açarak yanına yaklaştı. Sevgili dostum, değerli dostum, aramızda aşmamız gereken bir anlaşmazlık var. Neden bir akşam bize yemeğe gelmiyorsun? Uygar insanlar gibi konuşuruz. Seni tanımaktan karım da memnun kalacaktır, kızım da öyle. Zaten o senin hayranlarından biri. Fakat sen açık kollarını görmemişçesine bir elin cebinde, bir elinle de poponu tutarak ülkede bir parlamento varken ülke sorunları orada konuşulur, yemekte değil yanıtını verdin. Birkaç gün sonra 24 Şubat günüydü, Averof'un tasfiye etmediği subaylar sözünü ettiğin darbe girişiminde bulundular. Çoğu kimsenin kanısınca bu bir darbe girişimi bile değildi. Yalnızca bir darbe projesiydi. Buna kara kuvvetlerinin yalnızca bir bölümü katılmıştı. Deniz kuvvetleri ile hava kuvvetleri katılmamışlardı. Nitekim 37 subayın tutuklanmasıyla darbe girişimi daha başında durdurulmuştu. Fakat bir hafta sonra Atina'ya geldiğimde yüzün allak bullaktı. Bana hiç gülümsemeden el yazısıyla yazılmış 10 kağıt yaprağı uzattın. Oku bunları. Nedir bunlar? İtalya'da yayınlamak istediğim bir yazı için aldığım notlar. Neden İtalya'da yayınlamak istiyorsun? Yunanistan'da olmaz mı? Yunanistan'da kimse yayınlamaz. Okudum. Şunlar yazılıydı. 1. Olay gerçek sayılamayacak kadar şeytani görünüyor. Oysa şeytani olduğu oranda gerçek. 24 Şubat darbe girişimi başarısız değildi. tersine başarılıydı. Savunma Bakanı'nın Averhof'un istediği noktada durdurulan bir darbeydi. İstediği de hem o zaman hem şimdi istediği, kralını ülkeye geri getirtmek ve CIA'nin isteğine uygun olarak Yunanistan'ın başına geçmekti. 2. Averhof 24 Şubat gecesi olup bitecekleri çok iyi biliyordu. Ioannidis'in subaylarının ülkeyi ellerine geçirmek üzere bulundukları ve silahlı kuvvetlerin %60'ının onlarla birlik olduğu Averhof'a haber verilmişti. 3. Darbeden birkaç gün önce bir piyade generalinin Korydallos hapishanesine giderek Ioannidis'e bir nezaket ziyaretinde bulunmasına Averhof adeta izin vermişti. 4. Mesele şu ki Averhof o darbeyi istiyordu. Hedefi yolunda attığı ilk adımdı. 5. Averhof'un parlamenter kıyafete bürünmüş bir diktatörlük rejimi istediğinden Karamanlis'in haberi var mı yok mu sorusunun araştırılması gerekir. 6. Karamanlis bunu anlasa bile engel olacak gücü yok. İstediği zaman elini kolunu sallayarak giremediği hiçbir bakanlık ya da hükümet dairesi olmadığını söyleyerek kendini güçlü gösteren Karamanlis aslında güçlü değildir. Ve böyle giremediği bir resmi daire vardır, Savunma Bakanlığı. 7. Darbe konusundaki soruları yanıtlarken Karamanlis faşizm tehlikesinden başka tehlikelerin bulunduğunu ve kendi hayatının diğer herhangi bir kimseden daha büyük tehlike içinde olduğunu söylemekle ne demek istemişti? 8. Averhof tek bir hareketle Karamanlis'ten Ioannidis'e kadar herkese karşı güzel oynamıştı. Çünkü Karamanlis'e Averhof'suz bir iş yapılamayacağını anlattıktan başka, silahlı kuvvetlere de arkalarında kendisi gibi bir siyasi lider olmayınca bir şey yapamayacaklarını ve Ioannidis gibi askerlerin liderlik niteliğinden yoksun bulunduğunu açıklamış oluyordu. 9. Averhof kısa mesafeli koşuların atı değildir. Uzun vadeli hedefleri vardır ve sabırla oynamasını bilir. Bütün bunlar da göstermiş oluyor ki Yunanistan'ın gelecekteki diktatörünün adı Averhof'tur. Notlarını sana iade ettim. Şaşırmıştım. Bu notlardan bir makale oluşturmak istediğine emin misin? Gayet tabii. Ve sen bana yardım edeceksin. Söylediklerinin kanıtlarını da isteyeceklerini biliyor musun? Hepsi elimde. Hepsi mi? Yalnızca bir tanesi eksik. Junta döneminde Averhof'un gizli haber alma örgütü KYP hesabına çalıştığına ilişkin belge. Fakat er ya da geç bunu da bulup çıkarırım. Nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Askeri haber alma arşivi Esad'a. Pekala. Haydi iş başına. Hemen çalışmaya koyulduk ve ertesi hafta makale yayınlandı. Senin istediğin başlık altında. Ancak birileri pek hoşlanmadı bundan. Ve 17 Kasım 1968, 17 Kasım 1974 tarihlerinin altına had çizen esrarengiz siyahatçilerin bu kez Kola Kotroni'deki yeni yazıhanene yazdıkları mesajda bunu daha da açık biçimde belirttiler. Yeni yazıhanene Noel'de taşınmıştın. İşlerine yakın olduğu için kente tutmuştun. Hem iş yerin olacaktı hem de evin. Parlamento yakın ve eskiliğine karşın sevimli bir bina olduğu için burayı tutmuştun. Duvarlarının sıvası dökülmüş, balkonu demir parmaklı, vazoları ortancalarla dolu eskiden kalma evlerin hüzünlü sevimliliğini bilirsin. Girişi güzel değildi. Çünkü tümüyle camdan olan yan tarafında tekstil makineleri mağazası vardı. Eve ilişkin olarak verdiğim bu ayrıntı önemlidir. Ölüm öykünde ne kadar önem taşıdığını göreceksin. Bizi sevmediği belli olan, sürekli uyuklayan ama asansöre yaklaştığımızda gözlerini aralayan bir kapıcısı vardı evin. Çalıştığı zaman zangır zangır titreyen ve korkunç sesler çıkaran, katlar arasında kalan ve doğrudan üçüncü kata çıkması sürpriz sayılan bir asansörü de bulunuyordu. Üçüncü katta yalnızca tek bir daire vardı. Bu da ölüm hikayesinde önemli olan bir ayrıntıdır. Dairenin bir duvarında Pelizza da Volpedo'nun 4. Devlet Köylüleri tablosu asılıydı. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın ilk sayfası da duvardaydı. Marzabotto faciasına ilişkin Calamandrei'nin Şimdi ve Her Zamanda Direniş yazısının reprodüksiyonu, Dante'nin İlahi Komedyası'nın papirüs üzerine yazılmış birkaç sayfası ve Sun Yat-sen'in portresi de duvarlarını süsleyen yapıtlar arasındaydı. Bütün bunları yerleştirmek için akşam karanlığına dek birlikte çalışmış, sonra da Tsaropoulos'un lokantasına gitmiştik. Şimdi de kol kola eve giriyorduk. Asansörün katlar arası durak yapmama sürprizinin sevinciyle "Başardı, bu kez başardı!" diye asansörümüz hakkında övücü sözler ederek evin kapısını açıyorduk ki kapının önünde haberciyi gördük. Bir kafatası. Bir kağıt üzerine çizilmiş kapkara bir kafatasının altında senin adın yazılıydı. O andaki tepkini çok iyi anımsıyorum. Omzumdaki kolun önce taş kesildi ve birkaç saniye süreyle heykel gibi seyrettim kafatasını. Sonra kahredici bir yavaşlıkta, ağır bir hareketle yanımdan ayrıldın, yapıştırılmış o kağıdı yırtıp cebine soktun. Sonra da ayaklarının ucuna basa basa, kulaklarını kabartarak odalarda kimse var mı yok mu diye araştırmaya koyuldun. Kapıyı kapamaya gittin ve artık yeter, dinlen artık diye yalvarmama karşın hesap, korku ve mantık oyunlarına dayanan sonsuz bir monolog başladı. Garip bir durum. Dur bakalım neyin nesidir. Biz saat 10'da çıktık ve saat 10'da apartmanın giriş kapısı kapalıdır. Demek biz çıkmadan önce giren biri bizim çıkmamızı gizlice bekledi ya da kapı anahtarını edinmiş. Ne olursa olsun işini ciddiye alan biri. Kilidi değiştirmeliyim. Tek başıma buralarda yakalanmamaya dikkat etmeliyim. Özellikle karanlıkta. Yarın akşam bize yemeğe gelecek 3-4 kişi bulmalıyız. Yanımda her zaman tanık bulundurmalıyım. Yalnızca bir tanık da yetmez. En azından 3-4 tanık bulundurmalı. Ne tanığı? Canım bakarsın bir olay olur, bir tahrik olur. Tut ki bir sarhoş ya da sarhoş numarası yapan biri ıssız bir sokakta yürürken bana saldırır ya da otomobille çarpar ve bir köprüden, bir uçurumdan iter. Tanık bulunmazsa yanımda bana saldırdıklarını kim kanıtlayabilir? Bir kaza oldu diyebilirler. Yanımda tek bir tanık olursa, örneğin senin gibi ve onu da öldürürlerse gecede saat 2'den sonra eve gelmeliyim. Gece yarısı diye saat 2 arası en tehlikeli saatlerdir. O saatten sonra beklemekten artık yoruluyorlar. Başka ne yapılabilir? Evden çıkarken ışığı açık bırakmalıyım. Böylece evde biri var sanırlar. Ben şaşkın bir durumda seni dinliyordum. Ormandaki evde yaşadığımız sıralarda bile böylesine ayrıntıya varan güvenlik önlemleri geçmemişti aklından. Tehlikenin senin tatlı oyuncağın olmadığını ilk kez tanık oluyordum. Tehlike sana yaşama gücü verirdi. Yoksa geçici bir tutum muydu şimdiki? Herhalde geçici bir bunalım diye düşündüm. Ama ertesi gün gördüm ki listesini yaptığın önlemlerin hepsini gerçekten almış ve ölümünden birkaç gün öncesine dek bunları sürdürmüştün. En şaşırtıcı olanı akşam yemeğinden sonra evine dönerken dikkat ettiğin noktalardı. Yanında herhangi bir tanık bulunmayınca eve birden girmezdin. Karşıki kaldırımda durur, birkaç saniye etrafı kolaçan eder, durumdan emin olduktan sonra aceleyle karşı kaldırıma geçer, apartman kapısını açtığın gibi hemen içeri dalar ve arkadan kilitlerdin. Apartman girişinde ayak ucuna basarak yürür, topuklarımla birazcık gürültü çıkarsam dehşet dolu gözlerle bakardın. Sanki karanlıkta sana saldıracak bir sürü insan gizleniyormuş gibi. Bu durum elektrik büyümesinin bulunduğu yere kadar sürer. Oraya varınca da rahat bir nefes alırdın. Asansörü yerinde bulamazsan o sevincin kaybolur. Kaşların çatılır ve söylenirdin. Asansörle çıkmıştır herhalde. Beni bekliyor olmalılar yukarıda. Asansörün kaçıncı katta olduğunu anlamak için de kronometre tutardın inişini hesaplayarak. 58 saniyede inmesi gereken asansör gecikince parmağını ağzına götürerek bana kesin bir sessizlik emrederdin. Şşş, şşş. Asansöre dikkatle binip indikten sonra anahtar deliğine büyük bir dikkatle anahtarı sokar. Ardından yine şşş derdin. Eve girince vahşi bir kedi gibi o odadan ötekine, ötekinden birikine sıçrar, araştırırdın. Masaların altına, banyoya, mutfağa teker teker bakardın. Yatağın altını da ihmal etmezdin hiçbir zaman. Masaların çekmecelerini, kitaplığı da inceleyerek birisi girip bunların yerini oynatmış mı diye anlamaya çalışırdın. Her defasında da şaşkın şaşkın seni izler. Bu yaptığının bir psikoz, İzlendiğin psikozuna kendini kaptırmış olup olmadığını düşünürdüm. Koltukların üstüne şuraya buraya bir şapka bırakma oyununa da başvururdun. Giren şapkanın yerini değiştirdi mi acaba diye incelerdin. Kafatası olayından sonra her bakımdan değişmiştin. Gerçekler en olağan yanlarıyla bile seni incitmeye başlamıştı. Eskisinden daha çok kızar, daha çok acı çeker olmuştun. Moskova gezisi de buna bir örnekti. Alo, benim. Moskova'ya bir geziye gidiyorum. Moskova'ya mı? Evet, Uluslararası Gençlik Kongresi için çağırdılar. Gidip bir göz atayım, bakalım ne var ne yok. Aleko, sana göre bir yer değil. Biliyorum ama gidip merakımı gidermek istiyorum. Ne zaman hareket ediyorsun? Şimdi, birazdan hareket ediyorum. Ne zaman dönüyorsun? 2 haftaya kadar, 2 haftalığına davet ettiler. Oysa 3 gün sonra bir telefon çaldı. Alo, benim, ben. Üzgün bir sesti. Moskova'dan arıyorsun değil mi? Hayır, Atina'dan arıyorum. Demek gitmedin. ''Nasıl gitmedim? Gittim, geldim. Nasıl gitmiş olabilirsin? Daha 3 gün önce konuşmuştuk. Mümkün değil.'' ''Çok mümkün efendim. Yarın Roma'da olunca anlarsın gidip geldiğimi. Ertesi gün çıka geldin Roma'ya. pasaportumdaki damga ve pullardan Moskova'ya gittiğim belliydi. Aleko, 3 gün ha? Hayır, 2,5 gün. Seni kovdular mı yoksa? Hayır, ben kaçtım. Kaçtın mı? Hiçbir şey görmeden mi? Her şeyi gördüm. Nasıl görürsün her şeyi? Kızıl alanı gördüm. Kubbelerin üstünde haç yerine kızıl yıldızlar var. Nasıl olsa hepsi aynı. Lenin'in mozolesini gördüm. Önünde dua etmek için kuyrukta bekleyenleri gördüm. Başka ne gördün? 3 polisin bir yurttaşı, Teofila Yannakos'la Babalis'in beni dövmesi gibi dövdüğünü gördüm. Bir sorgu sırasında değil, bir otelin barında dövüyorlardı. Döviz zenginleriyle yabancıların oteli Rusya'da dövüyorlardı. Ne zengin ne de yabancı olmadan otelde bira içmek için girmek isteyen bir yurttaştı. Yüzüne, başına, hayalarına vuruyorlardı. Öldüreceklerdi zavallıyı. O da Svobodu, Svobodu diye bağırıyordu. Bu sözcüğün ne anlama geldiğini bilmiyordum. Yunanca bilen çevirmen anlattı. Özgürlük verin, özgürlük verin. İçtiğim şarap burnumdan geldi, gözlerimden çıktı, ağlayasım geldi. Bardan kaçıp odama gittim, valizlerimi yaptım, ertesi günde Atina'ya döndüm. Bu olay yüzünden mi? Evet, Tanrı şahidim olsun ki bu yüzden. Ülkemde 8 yıl sürdü diktatörlük. Oradaysa 58 yıldır sürüyor Tanrım. Peki bilmiyor muydun? Biliyordum fakat yine de ağladım. Peki ağlayacağına birkaç gün daha kalsaydın ya? Dayanamadım, dayanamadım. Svobodu, svobodu. Ardından dayak. Aklımda o bağırıştan başka bir şey kalmadı. Svobodu, svobodu. O kafatasını gördüğün geceden sonra sendeki değişiklik öylesine büyük olmuştu ki, olaylar karşısındaki tepkin değişmişti. Her şeyi abartıyordun. Bu abartmada kızgınlık unsuru ağır basıyordu. İçindeki mutluluğu boşalmış neşende de olağanüstü abartma belirtileri görülüyordu. Neşesinde hüzün bulunan, meşkinde acının örgüsü görülen Tanrı Dionysos'tur. Senin binbir bakışın arasında Dionysos'unkine benzeyeni de vardı. Son zamanlarda ölüm düşüncesine katlanmak ve kendini aldatmak için komediyi yeğlemiştin. Düşünmeyi bırak, eğlenmeye bak diye komut vermiş gibiydin kendine. Düşünmemek için hareketli bir yaşama yönelmiştin. Yerinde durmuyor, halka karışıyordun. Parlamentoya gitmediğin günler seni ziyarete gelenlerin sayısı bir dişçiye gidenlerden çoktu. Bunlar senin normal olarak vakit geçirebileceğin kimseler değildi. Politika esnafının müşterileriydi. Ama sen yalnız kalmamak, kendini neşeye kaptırmak için onlarla gülüp oynuyor, biralar, gazozlar ikram ediyor, gitmeye kalksalar aman oturun benimle kalın diye ısrar ediyordun. Günde 20-30 kişi geliyordu en azından seni ziyarete. Bütün gün bu ziyaretçilerle konuşman ne işe yarıyor diye sorduğumda hiçbir işe yaramıyor. Yaşamaya yarıyor, eğlence oluyor yanıtını veriyordun. Ziyaretçilerin sonuncusu gece saat 10'da yazıhaneden ayrıldığında günlük törenin ilk bölümü sona ermiş oluyordu. Yanında tanık bulundurmak bahanesiyle ziyaretçilerin sonuncusunu beraberinde akşam yemeğini götürüyor. Birlikte yiyor, içiyordunuz. Yanındakilerin sayısı ne kadar çok olursa o denli hoşnut oluyor, daha büyük bir zevkle yiyor, içiyordun. Litrelerle şarap, tabaklarla yemek. Bazen biri yiyip içtikten sonra sana, ''Sen eve gidip uyumaz mısın?'' diye sorduğunda bozulurdun. Terslenerek, ''Ölünce uyuyacak, bir sonsuzluk olacak önümde'' derdin. Sabahın 2'sine, 3'üne dek sürdürürdün bu ziyafetleri. Gazinodaki garsonlar masaları ters çevirip herkesin gittiğini anımsatıncaya dek. Ancak o zaman kalkar, herkesin parasını ödemek üzere cebinden bir avuç para çıkarır, milyardermiş gibi bahşiş bırakarak ayrılırdın. Tamam, tamam, boşaltıyoruz burayı. Gazinodan çıkar çıkmaz, aklın başından yine uçar gider ve geceyi uzatmak için yanındaki tufeylilerle başka bir lokale giderdin. Müzik, buzuki. Tercih ettiğin lokal kendin uzak bir yerindeki bir gece kulübüydü. Arena gibi geniş ve nefret ettiğin bir gece kulübüydü bu. Çünkü burada öylesine gürültülü ve sağır edici buzuki müziği çalarlardı ki daha girer girmez uğultudan hasta gibi olurdu insan. Hem sonra bu anlamsız gürültüde ölümcül, yaşam kaçkını bir neşe vardı. Yanım sönen kırmızı, yeşil, sarı ışıklar gözleri yakıyordu. Işıklar öylesine hızlı değişiyordu ki sürekli dönme dolap demiş gibi insanın midesi bulanıyordu. Burada sahneye yakın, yani gürültünün en vahşi hal aldığı bölgede bir masa kapmak için yarışılırdı. Kulakları sağır, gözleri kör etmek için birebirdi burası. Buradaki karmaşa ve gürültü kendini diri hissetmek için senin tam aradığın şeydi. Bir şişe daha şarap isteyerek hastalıklı bir neşenin içine yuvarlanırdın. Seni tanımayan, böyle yerlerin üzerindeki etkisini ölçemezdi. Çünkü seni hemen ele verecek bir davranışta bulunmazdın. Sessiz, taşkınlıktan uzak oturur, En çok olsa olsa çiçekçi kadını çağırır ve ondan toptan aldığı çiçekleri sahnedeki sanatçılara fırlatırdın. Şeytanın sana sahip çıktığı geceler buradan seni ayırmak olanaksızdı. Sabahın beşlerine, altılarına dek kalırdın. Bu kadar içkiyi hangi fizyolojik ya da psikolojik bir dirençle kaldırıyordun anlamak mümkün değildi. Hele sağlıklık sınırına ayak basmadan. Kendini böyle harcamanın ne anlamı vardı? Neredeydi o kahraman? Nerede kalmıştı kahramanın öyküsü? O sorulara yanıt vermeye çalışırken sende bulunmayan ya da var olup da sonradan kaybolan erdemleri görmüş olduğum kanısına varıyordum. Kahramanın da bir insan olduğunu unutuyoruz çoğu kez. O da bir insandı. Tiranlık rejimine karşı koymanın, havasız, ışıksız bir hücrede yıllarca kalmanın, bazen normal bir yaşamın karmaşık koşullarında gün geçirmekten daha kolay olduğunu da unutuyoruz. Sendeki bu Dionisyak çılgınlığın, gücünün yenemeyeceği zorluktaki bir işe girişmenden ileri geldiğini anlamakta gecikmiştim. Ve ancak ölümünden sonra senin o kafatası resminin çizgilerinde son bir yılını yaşadığının farkında olduğunu anlayabildim. O kitaptaki balinanın adı neydi? Ölmek bilmeyen beyaz balinanın adı. Moby Dick. Peki tekne kaptanının adı neydi? Hani şu balinayı öldürmeye çalışırken ölen kaptanın adı. Ahab. Peki Moby Dick ile Ahab'ın öyküsünü anlatacak olanın adı ne? Kurtularak kıyıya çıkanın. İsmail'e. Ben sana İsmail'e adını vereceğim. İmzalarımda Ahab adını kullanacağım. Adresini ver. Aliko, ne gerek var bu tür gizli kapaklı oyunlara? Sen adresini ver bana. Ben Suudi Arabistan'a gitmek üzereydim. Adresimi verdim. İki hafta sonra Perşembe günü Suudi Arabistan'dan dönecektim. Roma'da mı yoksa Atina'da mı buluşacağımızı saptamak üzere adresi istiyordun. Ne var ki? Buna gelen telex haberinde ne Roma'dan ne Atina'dan söz ediyordun. Larnaca'da buluşmamız söz konusuydu. İsmail'e öğlen üzeri Larnaca'da stop. Haberi aldığını teyit etmeni gerek yok. Tekrar ediyorum. Gerek yok. Stop. İşlerini ona göre düzenle. Stop. Ahab. Bana bir garip geldi bu mesajın. Buluşma yeri olarak 7 yıldır ayak basmadığın Kıbrıs'ı gösterdiğin için değil. Çünkü uzun süredir gitmediğin Kıbrıs'a yaşamında büyük izleri bulunan kişileri görmek isteyebilirdin. Beni şaşırtan İsmail'e ve Ahab gibi gizli adlar kullanmandı. Kıbrıs adını açıkça yazmaman da ilgimi çekti. Geleceğin saat belliydi, öğle üzeri. Teyit istemiyordun, işlerini ona göre düzenle. Genellikle abarttığın olaylardan biri karşısına mıydım, yoksa gerçekten bir olay mı vardı? Uçak saatlerine baktım, bana telex çekmeden uçak tariflerini iyice incelediğim belliydi. Cidde'den Kıbrıs'a ancak Beyrut yoluyla ulaşabilirdim. Beyrut'tan Kıbrıs'a gelen uçak da tam öğlenliğin inecekti. Uçak Larnaca pistine indiğinde etrafa dikkatle göz gezdirdim. Evet, karşımda seni buldum. Yanında da tanımadığım üç kişi vardı. Üç muhafız gibiydiler. Sen sevinçle, aferin, geldin diyerek karşıladın. Daha az esrarlı bir telex çekemez miydin? Hayır. Kıbrıs'ta olacağımı anlarlardı. Kim anlardı? Kimlerin bilmemesi gerekiyor ki? Beni izleyen birini şaşırtmak için yaptım. İtalya'ya gidiyorum diye ayrıldım Atina havaalanından. Floransa'ya gidiyorum dedim. Ne zaman ayrıldın Atina'dan? Bir hafta önce. Bir haftadır burada Kıbrıs'ta mı gizleniyorsun? Hayır, sadece 3 gündür. İtalya'da kalan birini aldatmaya yetecek kadar bir zamandır bu. Şimdi ise biliyor artık. Yarın Makarios'un düzenlediği bir toplantı var. Daha başka milletvekilleriyle birlikte katılıyorum. Biraz daha aydınlatır mısın durumu? Daha başka açıklamaya ne gerek var? Kulağıma bazı şeyler geldi. Ben de önlem aldım. Hadi şöyle gel. Gel benimle. Bizi Lefkoşa'ya götürecek bir taksiye bindik. Arka koltuğun orada ayakların bir şeye takıldı. Makineli tüfekti. Peki bu nesi? Bu da mı aldığın önlemler arasına giriyor? Omuz silkerek. Yok canım. Burada silah diye can atıyorlar. Gelirken bir tane getireyim dedim. Sen aldırma. Bak ne güzel bir gün. Havanın güzelliğine bakın. Neşeliydin. Yeniden kendini tehlike içinde hissetmek sana sevinç mi vermişti diye düşündüm. Fakat olayda çözümleyemediğim noktalar vardı. İtalya'ya gidiyorum diye Kıbrıs'a gelen bir uçağa bindiğini kimse göremez miydi? Havayolu memurları olsun, gümrük memurları ya da polis olsun fark edemezler miydi? Belki de yola bir hafta önce çıkmamıştın da Makarios tarafından davet edilen milletvekilleriyle doğrudan Atina'dan Kıbrıs'a gelmiştin. Pasaportunu göstersene bakayım dedim. Bana inanmıyorsun değil mi? Nostkova'ya gidip gelişime inanmadığın gibi. Hayır, işte. Evet, bir hafta öncesinin tarihini taşıyan damgalar vardı. Fakat içimdeki kuşku gitmemişti. Öbür milletvekillerinin konforlu bir otelde, senin ise viran bir evde kalışın da beni inandırmaya yetmedi. Aleko, niçin biz de gidip güzel ve konforlu bir otelde kalmıyoruz? Çünkü bu ev güvendiğim bir arkadaşımın evidir. Burada kendimi çok daha güven içinde hissediyorum. apartmana dönüştürülmüş bu viran evin tek bir girişi vardı ve otomobil koltuğunun altındaki makineli tüfeğin sahibi üç genç sürekli nöbet tutuyordu evin önünde. Bir gece gerçekten korkuya kapıldım. Makaryos'u ziyarete gitmiştik. Konuşma sırasında ESA belgelerinden söz edilmişti. Averof'la olan sözlü çatışma sırasında sözü edilen ve senin hem Averof'u hem hükümeti rezil etmek için bulup ortaya çıkaracağını belirttiğim belgeler. Sizlere şunu arz etmek isterim. Kıbrıs'taki darbe konusunda ortaya çıkarılması gereken epey belge var. Ioannidis'in CIA ve bazı Yunan politikacıları tarafından kurulan tuzağa düştüğü kanısındayım. Bu konudaki kanıtlar işte o belgede. Makarios, o gün seninle konuşurken bu belgeleri araştırmanın hayatına mal olabileceğini söyledi. Sen de bana dönerek, very risky, very, çok tehlikeli, çok demiştin. Makarios'un yanından ayrılıp lokantaya gittiğimizde bu konu üzerinde durmuştuk. Aleko, Makarios'un bu konuda ne düşündüğünü anladın değil mi? Sen de bana, kitabında bunları yazmayı unutma, yanıtını vermiştin. Ne kitabı? Ben öldükten sonra yazacağın kitap. Ne ölmesi? Sen ölmeyeceksin, ben de herhangi bir kitap yazmayacağım bu konuda. Öleceğim, öleceğim ve sen de bir kitap yazacaksın. Peki ya seninle birlikte ölürsem ya da daha önce? Sen ne benimle birlikte öleceksin, ne benden önce, İsmail'e, ne Akkap'tan önce, ne de Akkap'tan sonra ölür. Çünkü öyküyü anlatmalıdır. Bütün bunları gülerek söylüyordun. Ben de sonunda gülmeye başladım. Ancak bir yıl sonradır ki senin katillerinin izleri peşinde giderken insanın aklını durduran benzerliklerle karşılaştım. Senin Kıbrıs'a gittiğin ve herkesin seni Floransa'da sandığı hafta İtalya'ya Yunanistan'dan iki genç gelmişti. Floransa'ya gidip mimarlık öğrenimi gören Christo Grispos ve Notis Panayotis adlı iki Yunanlı gencin yanında konuk kalmışlardı. Floransa'ya gelen iki genç kendilerini İtalya'ya getiren gemide tanıştıklarını ve tatilde olduklarını söylüyorlardı. Garip bir arkadaşlıktı onlarındaki. Çünkü biri kendisinin eski komünist sempatizanlarından ve şimdiki papandruculardan, öteki ise kendinin Nazi eğilimli olduğunu belirtiyordu. Ortada bir tuhaflık daha vardı. Floransa'yı ziyarete geldiklerini söylemişlerdi fakat kente ziyarete hiç çıkmamışlardı. Gündüzleri evde kapalı kalıp hiç gelmeyecek bir telefon çağrısı beklediklerini söylüyorlardı. Geceliğin de birini görmeye gittiklerini söyleyip kimseyi bulamadan dönüyorlardı. Eve döndüklerinde umduğunu bulmamış insanlar gibi suratları asık oluyordu. Yedinci günlerini doldurduklarında Floransa'dan ayrılmışlardı. Nazi eğilimli olanı mavi gözlü, göz bebekleri buz gibi donuk bir sarışındı. Ablak yüzü nefretin pompalanmasıyla şişmiş gibiydi. Çok az konuşup topuklarını kavuşturarak "Hay Hitler" diye selam verirdi. Takis adında biriydi ve Atina'da fotokopi çıkarılan birkaç dükkanı vardı. Grispos ve Panayotis'in verdikleri bilgilerden bunları tanıdığım kanısına vardım. Nitekim Yunan ve İtalyan faşistleri arasındaki bağları inceleyen bir yazı dizisi için konuştuklarım arasında böyle biri bulunduğunu anımsadım. Komünist milletvekili Florakis'in ilkbahardaki trafik kazasında öldürülüşüne bu da katılmıştı. Papağan duyucu olanına gelince o da tombul ve kaba görünüşlü bir gençti. Eskiden komünist sempatizanı olan bu papağan duyucunun Nazi eğilimli Takis'le olan arkadaşlığına ilişkin bağlar da ilginçti. Papadopoulos'un diktatörlüğünün ilk döneminde Despina Papadopoulos'un atölyesinde çalışmıştı. Aşırı sağla aşırı sol arasındaki korkunç bağdan çıkan satılmış kişilerden biriydi. Mihaly Stefas'tan söz ediyorum. 1 Mayıs 1976 gecesi senin ölümüne neden olan otomobillerden birini gümüş renkli Peugeot'u kullanan Mihaly Stefas, Floransa'ya gideceğin izlenimi yaratarak Kıbrıs'a gittiğin hafta boyunca seni Floransa'da arayan kişi. 17. ayrımın sonu sayfa 252.